Ayrım 12.
Bölgeye kısa namlulu silah ve kısıtlı cephane ile 5 adam gönderilir. İran'ın şansı bu kadronun savunmaya başladığı ilk hedefin Katoliklere ait bir kilise olmasıdır. Kiliseyi yerle bir etmek amacıyla harekete geçen protestan kalabalık, hiç beklemedikleri bir silahlı direnişle karşılaşır. Gecenin karanlığında saatlerce süren çatışmada 3 protestan ve 1 Katolik ölür. İra bu ölümlü gecenin sonunda hiç ummadığı bir propaganda silahını elde eder. Devletin koruyamadığı Katolik halkı ve daha da ötesi bir kiliseyi düşmana karşı başarıyla savunmuştur. Bu olaylar nedeniyle sert tedbirlere başvurmaya karar veren ordu ise kendisini çay ve bisküvi ile karşılamış olan Katolik halkla arasındaki son köprüleri de yıkacak olan düşüncesiz bir operasyona girişir. Ordu yetkisi olmamasına rağmen Katolik Falls mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan eder ve 3000 asker ev ev arama tarama yapmaya başlar. Bölgede resmi İRA'ya ait silah depoları vardır ve ordu bunların bir kısmını ele geçirir. Fakat silahların çoğunluğu cumhuriyetçi kadınların bebek arabalarıyla bölgeden çıkarılır ve her nasılsa geçici İRA'nın eline geçer. Helikopterler, askeri araçlar ve gaz bombalarıyla savaş yerine dönen Falls mahallesinde kapılar balyozlarla kırılır, döşeme tahtaları yerlerinden çıkarılır, dini heykelcik ve haçların da arada bulunduğu ev eşyaları yerle bir edilir. Operasyon, Katolik halkın orduya bakışını tamamıyla değiştirir ve cumhuriyetçilerin tarihine Falls tecavüzü olarak geçer. Zaman içinde İran'ın hakim olduğu bölgelerde devletin gücü kaybolacaktır. İra, aile içi sorulardan sarhoşluğa, uyuşturucu kullanımından hırsızlığa kadar her konuda yargıç, jüri ve cellat görevlerini üstlenecektir. Belfast ve Derry'deki hastanelerin acil servisleri yalnızca İran'ın içinde hain ve ihbarcı olduğuna karar verilen üyelerin değil, hırsızların, uyuşturucu ve kadın tüccarlarının paramparça dizleriyle uğraşmaya başlar. Bu hastaneler diz yaralanmalarında dünyanın en uzman doktorlarını yetiştirecektir. İran'ın ateşkes ilan edeceği dönemlerde bile üzerinde çalışılacak diz bulma sorunu olmayacaktır. Öte yandan İra, Mart 1972'de 3 gün süreli ve tek taraflı bir ateşkes ilan edecek, tüm birliklerinin ateşkese uymasıyla da hem kendi halkına hem de karşıt güçlere gücünü ve otoritesini ispatlamış olacaktır. Katolik toplum böylece hem korkudan hem saygıdan İra'nın otoritesini kabul eder. İngiliz yönetiminin ise İra'nın otoritesini kabul etmesi şaşırtıcı bir şekilde bu dönemde olur. Her iki tarafın da kontrol edemediği Bally Murphy mahallesi ayaklanmasının durdurulması için İngiliz subayları İRA ile ilk gayri resmi teması kurarlar. İngiliz yönetimi yıllarca bunu yapmayız diyecekse de teröristlerle masaya oturmuştur bile ve bu ne ilktir ne de sonuncu olacaktır. Bu dönemde kralcı silahlı örgütler İRA'nın asıl düşmanı olarak yerlerini alırlar. Takip eden 27 yıl boyunca da İRA, Protestan Birlikçi Kralcı Ulster Savunma Cemiyeti, UDA ve Ulster Gönüllüler Gücü, UVF ile vuruşmak zorunda kalacaktır. Neofaşist Vanguard, öncü örgütü de kralcıların bu dönemde kurduğu silahlı ve üniformalı bir örgüttür. Bu örgüt, British yaşam tarzı olarak adlandırdıkları mevcut düzeni yıkmaya çalışanların dosyalarını tutacaklarını ve politikacılar düzeni koruyamazsa gerekeni yapacaklarını açık olarak ilan eder. Bunların yanı sıra çeşitli zamanlarda Şankil kasapları, Tara gibi marjinal ve aşırı gruplar belirecek ve bunlar masum Katolikleri gelişigüzel öldürmeyi yöntem olarak belirleyeceklerdir. Bu gruplar güneyde ve özellikle Dublin'de bazı bombalama eylemlerine karışacaklar. Hatta bu eylemlerin İngiliz gizli servisi ile birlikte planladığı iddiaları ileri sürülecektir. Sonuçta can kaybından kaçınılarak planlanan bombalama eylemleri öldürmeye yönelik planlanılmaya başlanır. Siviller hedef olarak seçilir. 1970, 71 ve 72 yılları içinde öldürülen 458 sivilden çok azı silahlı örgüt üyesidir. 1969'dan günümüze kadar öldürülenlerin yarısını siviller oluşturacaktır. İran'ın askerlere yönelik öldürme eylemleri ise ordunun Londra'dan aldığı emirle Katolik bölgelerdeki direnişi kırmak ve silahları toplamak amacıyla girişeceği Demetrius operasyonlarıyla başlar. İRA 1971 sonuna kadar 146 asker ve 56 polis öldürür. Dönemin İRA lider kadrosu ise İngiliz askerlerini öldürmeye yönelik yeni bir taktik geliştirecektir. Uzun menzilli silahlarla tek el ateş edilip ortadan kaybolma. Gönüllülerin geceyi geçirecekleri bir çatı, yemek ve para sorunlarını bulundukları mahalle sakinleri sağlamaktadır. Silah ve patlayıcı bulma sorunu da yoktur. Bu yıllar içinde piyasada kolay bulunan ve şehir gerillası için ideal özelliklere sahip Armalite, AR-15 İRA gönüllülerinin ana silahı olur. 3 kilo ağırlığında açılır kapanır, dipçikli, yüksek ve öldürücü ateş gücüne sahip Armalite, birçok folk şarkısında sevgiyle anılacaktır. Bogside mahallesinde sık görülen duvar yazılarından biri, "Tanrı Katolikleri yarattı ama Armalite eşitliği sağladı" olacaktır. Londra'daki konservatif hükümetin asayişi sağlamak için bulduğu çözüm, güvenlik güçlerine mahkeme kararı olmaksızın şüphelileri toplama yetkisi vermektedir. Bu birlikçilerin öteden beri önerdiği çözümdür. Tersanelerde çalışan protestan işçiler bu taleple gösteri yürüyüşlerinde bulunmaktadır. Ağustos 1971'de polisin belirlediği 450 şüpheliyi tutuklamak ve İran'ın elindeki silahları ele geçirmek için Demetrius operasyonu başlatılır. Bir gün içinde bütün Katolik mahalleler zırhlı araçlarla basılarak 342 kişi tutuklanır ve toplama kamplarına gönderilir. Bunlardan yarısı bile İRA üyesi değildir. Polis yıllar sonra yetersiz istihbaratla toplamalara başladıklarını ve ilgisiz insanları yanlışlıkla tutukladıklarını kabul eder. Topladıklarımızın çoğu 1922'den sonra hareketten kopmuş yaşlılardı. 80 yaşındaki bir adamcağız tutuklanmış olmasından gurur duyarak, "İngiliz hükümetine hala bela olduğum için çok memnunum. Fakat itiraf etmeliyim ki ben Paskalya ayaklanmasından beri hareketin dışındayım." Bu arada sendikacılar, halkın demokrasisi üyeleri ve komünistler de tutuklanırlar. Birlikçilere ise dokunulmaz. Kamplardaki tutuklu sayısı Mart 1972'de 900'e ulaşır. Eski ordu kışlalarında ve Maidstone isimli bir gemide oluşturulmuş gözaltı ve toplama kampları faşist idarelerin zindanlarından farksızdır. Tutukluları saatlerce ayakta tutarak British Milli Marşı'nı söyletmek, üzerlerine köpekleri saldırtmak gibi yöntemlerle başlanılır. Sonra elektrik vermeye, anüse çeşitli cisimler sokmaya, vücutta sigara söndürmeye ve yumurtalıkları sıkmaya geçilir. İstihbarat okulundaki Kuzey Koreli işkencecilerin İngiliz askerlere uyguladığı yöntemlerin sonuçlarını inceleyen soruşturma ve konuşturma uzmanları için bu kamplar bulunmaz fırsattır. Yıllar önce Kenya'da, Aden'de ve Kıbrıs gibi kolonilerde milliyetçiler üzerinde kullanılmış yöntemler geliştirilerek adına 5 teknik denilen ve vücutta iz bırakmadan tutukluların psikolojik gücünü yıkarak konuşturmaya yönelik bir işkence yöntemi tutuklular üzerinde denenir. Bilinen İRA kadrolarının kamplara tıkılması, kızgın Katolik toplumun bir süre öndersiz kalmasına neden olsa da, genç bir kadro süratle eski tüfeklerin yerini doldurur. 22 yaşındaki Martin McGuinness, İRA'nın Derry kentindeki lideri olur. Takip eden yıllarda süratle yükselecek, genç yaşlarda Cumhuriyetçi Hareket'in liderliğini ele geçirecek, günümüzdeki barış çabalarının mimarı olarak sivrilecek olan Gerry Adams, bu dönemde Belfast Tugayı'nın komutanıdır. Aynı yıllarda Birleşik İrlanda'yı gerçekleştirmek için gerekirse dizlerime kadar protestan kanına bulaşmaya hazırım dediği ve öldürme olaylarına bizzat karıştığı iddia edilmektedir. Kızgın ve radikal genç kadronun liderliğindeki İran'ın toplama kamplarına tepkisi acımasızdır. Ekonomik hedeflere ve iş yerlerine verilen hasarınsa dökümü bile imkansızdır. McGuinness komutasındaki Derry Tugay'ı, protestanların elindeki şehir merkezini yerle bir eder. Bilinen bir gazeteci, şehir merkezi sanki hava saldırısına uğramış gibiydi diyecektir. İran'ın o dönemdeki lideri Max Diofeyn, 1974'te yazdığı anılarında bombalama eylemlerinin amacını şöyle açıklar. Stratejik amaç Kuzey İrlanda'yı yönetilemez hale getirmektir. Taktik amaçsa şehir merkezlerinin bombalanmasını engellemeyi ordunun asıl uğraşı haline getirerek askeri birliklerin çoğunu şehir merkezlerine çekilmeye zorlamak, böylece Katolik mahallelerde yaşayan toplum ve diğer bölgelerinde faaliyet gösteren İRA gönüllüleri üzerindeki baskının azalmasını sağlamaktır. Asıl savaşsa ordunun Derry'deki yasa dışı bir gösteriye müdahalesiyle patlar. Askerlerle gençler arasındaki alışılmış taş, sopa, plastik mermi ve gaz bombası atışması, askerlerin otomatik silahlarla ateş açmasıyla şeklini değiştirir ve Bogside Mahallesi kan gölüne döner. 13 Katolik genç öldürülür. Ordu ilk ateşi karşı tarafın açtığını iddia etse de bunu kanıtlayamaz. Daha sonra bu olay hakkında soruşturma yapması için Derry şehrine gönderilen hükümet görevlisi Lord Widgery ilk ateşin Bogside tarafından geldiğini ve askerlerin yoğun ateş altında kalıp karşı ateş açtıklarını yazacaktır. 13 Katolik gencin ölümüne karşılık hiçbir askerin ölmemiş olmasını da İngiliz askerlerinin askeri eğitim düzeyinin yüksekliğine bağlar. Olay sırasında 15 yaşında olan görgü şahitlerinden Don Murray, 1997 Şubat'ında yayınlayacağı bir kitapta Eyewitness Bloody Sunday, Lord Widgery'nin kendisine getirilen 500 şahit ifadesinden yalnızca 15'ine göz attığını ve Derry şehrinin surlarından kalabalığa uzun namlulu tüfeklerle ateş edildiğini bildiren askeri telsiz mesajlarını hazır altı ettiğini ispatlayacaktır. Olaylardan sonra bestelenen ve kralcıların dilinden düşmeyecek olan bir halk şarkısında ise insanlık adına utanç verici ve şaşırtıcı iddialar vardır. Kralcılar ölümleri üstlenmekten çekinmemektedirler. Pazar sabahıydı, gezmeye çıktım. 45'lik koltumla birlikte. Hey hey hey, ne güzel gündü. Öyle emindim ki vardım Derry'e. Biliyordum yemekten önce bir taik Katolik indireceğimi. Hey hey hey, ne güzel bir gündü. Yürüyorlardı taikler, Falls'talarmış gibi. Derinin duvarlarından ateş açtım. Hey hey hey, ne güzel gündü. Taikler suçu askerlere yaktı. Ne bilsinler ben de oradaydım. Hey hey hey, ne güzel gündü. Tarihe kanlı pazar olarak geçecek olan bu olay, Londra'daki hükümetin üzerindeki baskıyı arttırır. Toplama kampları işe yaramamıştır. Güvenlik güçlerinin coplarla başlayan asayişi sağlama çabası, yığınların üzerine gelişigüzel ateş açma noktasına gelmiştir. Orduya Akdeniz ve Uzak Doğu'daki İngiliz üslerinde maceralar yaşamak için katılmış olan genç askerlerin morali düşmektedir. Özellikle Katolik genç kızların kendilerini aşağılamasına dayanamayan bu gençler cepheden kaçmanın yollarını aramaktadır. Genç bir İngiliz subayı Katolik genç kızların emrindeki askerlerin silahlarının namlularına güller taktıklarını gördükten bir gün sonra kendisini vurur. Sorgulamalarda kullanılan 5 teknik yöntemi barış örgütlerini harekete geçirmiştir bile. Dublin'de göstericiler İngiliz elçiliğini yakarak yerle bir ederler. Derry'nin Bogside mahallesinde Martin McGuinness dünyanın dört bir tarafından gelmiş gazetecilere ve kamera ekiplerine barikatların arkasını gezdirmektedir. Toplama kamplarına tepki olarak 16 bin belediye kiracısı kiralarını ödemeyi durdurmuşlardır. 1969'da Sinn Féin'in de desteğiyle Londra'daki parlamentoya seçilmiş olan 22 yaşındaki psikoloji öğrencisi Devlin, Kuzey İrlanda'daki durumu Londra'nın her tarafında yüksek sesle izah etmektedir. Devlin, Kuzey İrlanda'nın ilk ve son kadın milletvekilidir. Basının Devlin'in söylediklerinden ziyade mini etekleriyle ilgilenmesine karşın İngiliz kamuoyunda homurdanmalar artar. Devlin, kanlı pazarla ilgili mazeretler ileri süren İçişleri Bakanı'nı parlamentoda yumruklar. Avam kamerasına gizlice sokulan bir gaz bombasını patlatmayı başaran birisi, işte Belfast'ta durum bu diye bağırır. Dünyanın gözü Kuzey İrlanda'dadır. Londra ödün veriyor. Londra, Mart 1972'de Belfast yakınlarında Stormont'ta 51 yıldır Protestanların kontrolünde hüküm süren Kuzey İrlanda'nın parlamentosunu kapatır ve doğrudan merkezi yönetime direct rule geçer. İRA'nın zaferidir bu. İRA, artan prestijiyle çeşitli kesimlerden gelen ateşkes çağrılarını Bogside ve iki komşu mahallede halkın oyuna sunar. Birleşik Krallık'ın bir bölgesinde yasa dışı bir gerilla örgütünün gerilla savaşının devamı konusunda açık bir referanduma gitmesi yönetimi gülünç duruma düşürecektir. Daha da ötesi katılım %60'a çıkacak ve her 8 oydan 7'si savaşa devam diyecektir. 3 yıl süren savaş sonunda kazanılan yalnızca Stormont'un yıkımı değildir. Seçim sistemi adilleştirilmiş ve kamuya ait evlerin dağıtımı yerel yönetimlerin elinden alınmıştır. İşe alınmada eşitlik gibi Kuzey İrlanda'yı kağıt üzerinde de olsa Avrupa seviyesine çıkaracak sosyal önlemler yoldadır. Protestan toplumu memnun etmek içinse genellikle onların çalışmakta olduğu tersanelere ve fabrikalara devlet yardımı arttırılır. Ne var ki bu yeterli değildir. Londra'nın adanın bütünlüğünün sağlanması ve ordunun geri çekilmesi hakkında ciddi planları olduğu haberleri yayılmaktadır ve bu birlikçi kralcıları çileden çıkarmaktadır. Ian Paisley gibi yobaz birlikçilerse ne pahasına olursa olsun British kalınmasından yanadırlar. Paisley katıldığı bir toplantıda adaletsizliklerden bahsedilince adil olmaktansa British olmayı tercih ederim demiştir. Bu tür kafalar için insan hakları ve adaleti sağlamak için verilmiş ödünler Kuzey İrlanda'yı Birleşik Krallık'tan koparacak adımlardır. Ulster Savunma Örgütü UDA Belfast'ta kendi kurtarılmış bölgelerini ilan eder. Kralcı Öncü Örgütü doğrudan yönetimin ilanının ertesi günü 200 bin işçiyi greve çağırır. Hayat felce uğrar. Öncünün lideri birlikçilerin yıllardır içinde bulundukları çelişkileri yineleyen tehditler savurmaya devam eder. Biz Katoliklerden üstünüz. Biz British'iz. Fakat siz British'ler bizi anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Bizle birlikte yaşamakta güçlük çekebilirsiniz fakat bizsiz yaşayamazsınız. Öte yandan İran'ın artan prestiji resmi İran'ın, OIRA, zayıflamasına neden olur. Sivillerin ve Katolik bir gencin ölümüne neden olan birkaç eylemden sonra öz eleştiri yapıp silahlı mücadeleyi tekrar reddeden resmi İRA ve resmi Sinn Féin kuzeyde Cumhuriyetçi kulüpler, güneyde ise Sinn Féin İşçilerin Partisi ve daha sonra da yalnızca İşçilerin Partisi ismiyle yaşamını sürdürecektir. Zaman içinde bölünmeler ve kopmalar yaşanacaktır. İlki Marksist politik mücadelenin silahsız yürütülemeyeceğini savunan ve askeri yapıya dönülmesini öneren bir gruptan gelecektir. 1975'te İrlanda Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi, IRSP olarak ortaya çıkan bu grup, askeri kolunu da İrlanda Milli Kurtuluş Ordusu, INLA olarak kuracaktır. İran'ın bile kendilerini vahşiler olarak adlandıracağı bu grup, acımasız ve kararlı birçok bombalama ve öldürme eylemine karışacak ve zaman zaman diğer cumhuriyetçi gruplarla çatışmaktan kaçınmayacaktır. 1987'de ise kaçınılmaz gerçekleşecek ve bu gruptan da kopmalar olacaktır. Muhalifler bu yıl içinde askeri kanadını Katolik Reaksiyon Gücü ve İrlanda Halkı Kurtuluş Örgütü olarak ve politik kanadını Cumhuriyetçi Sosyalist Birliği olarak isimlendirdikleri yeni bir yapılanmaya gidecektir ve ilk vuruşmaya girişecekleri rakipleri olarak da içinden çıktıkları İrlanda Milli Kurtuluş Ordusu'nu seçeceklerdir. Avrupa'daki Fransız Doğrudan Eylem Örgütü gibi Marksist terörist gruplarla temasa geçen bu grup mali nedenlerle uyuşturucu trafiğine karışacak ve uyuşturucu karşıtı olan PIRA ile de çatışacaktır. İşçilerin partisi ise bugüne kadar yaşamını sürdürebilmesine karşın giderek küçülecektir. Bu parti içindeki muhalifler de 1992'de Yeni Gündem ismiyle yeni bir yapılanmaya gidecekler ve sonuçta Demokratik Sol ismiyle partileşeceklerdir. İran'ın ise bütün gücünü silahlı mücadeleye yöneltmesi politik arenayı boş bırakmasına neden olur. Boşluğu 70'li yılların başında kurulmuş olan Sosyal Demokrat İşçi Partisi, SDLP ve Birlik Partisi, AP dolduracaktır. Birincisi Katolik orta sınıfı taban alacak ve zaman içinde silahlı mücadeleyi reddederek politikaya soyunan cumhuriyetçileri içine alacak ve Katolik toplumun oylarını kazanacaktır. İkincisi ise sekteryan bölünmeyi kırmak amacıyla çıktığı yolda her iki toplumdan da oy alabilen tek parti olacaktır. Çoğu Katolikler ise İran'ın silahlı mücadelesini desteklemekle birlikte sandık başında Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne oy vereceklerdir. Bu sonuçtan memnun olmayan İran'ın genç kadrosu bu dönemdeki öz eleştirilerini hapislerde yaptıktan sonra Sinn Féin kanalıyla politik hayata atılacaklardır. Haziran 1972'de İran'ın Londra'dan koparacağı yeni bir ödün ateşkese giden kapıları açar. Kendilerine adi tutuklu muamelesi gösterilmesini protesto eden ve savaş esiri statüsü talebinde bulunan İRA tutukluları açlık grevine gitmişler ve tam istediklerini elde edemeseler de özel kategori denen bir statü kazanmışlardır. İRA, ölümlerden usanmış olan Katolik toplumdan ve kiliseden gelen baskıyla yumuşayan bu ortam içinde Londra'nın el altından gösterdiği görüşme talebini kabul eder ve ateşkes ilan eder. Hükümeti temsil eden yüksek rütbeli bürokratlardan birisi cumhuriyetçilerle o dönemde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan ilişkiyi savunurken krallığın Kenya deneyimini örnek gösterir. Kenya Cumhurbaşkanlarından Jomo Kenyatta, Kenya'nın kolonimiz olduğu dönemlerde İngiliz yönetimine karşı savaşan Mau Mau örgütünün içindeydi. İngiliz vali kendini ölümün ve karanlığın lideri olarak tanımlıyordu. Mau Mau ile karşılaştırılacak olursa İRA kilisenin çocuk korosu gibidir. Kenyatta ile masaya oturulduysa İRA ile de oturulur.